Ayrım 4, sayfa 37, bölüm 3, balkon, İstanbul, 1924-1926. Der İstepanyanların evine vardığımda kendimi sultanın sarayına ya da Fransa kralının şatosuna gelmiş gibi hissettim. Kristal bir avize hayvanla devasa bir tablonun bulunduğu holü aydınlatıyordu. Kızıl ve bordo renkli acem halıları zeminin her santimini kaplıyordu. Hizmetçi bana desenli kadifeden bir çift terlik verdi ve temizlemek için ayakkabılarımı aldı. Sonraları Baron der İstepanya'nın işinin Fransa'ya halı ihraç etmek olduğunu öğrendim. Aile savaş sırasında Paris'teydi ve geldiklerinde Fransız mobilyalar ve bir pick-up getirmişlerdi. Orada Ermenice'mi tekrar hatırladım ve bir parça da Fransızca öğrendim. Je m'appelle Isabelle. O öğleden sonra Bayan der İstepanyan uzun bir yatağı ve sokağa bakan balkonuyla üst kattaki odamı gösterdi. Ona Mayrik dememi istedi. O kelimenin ağzından çıkması zordu. Onun yerine teyze demeyi tercih ettim. Çölden kurtarılmış ölmeye yakın son öksüzmüşüm gibi bana o koca acıyan gözleriyle baktı. Yalnız kaldığımda yatağa oturdum. Yatak pamukla kaplanmış minderli şilte hissi veriyordu. Gardıropta benim ölçülerime göre 7 elbise, bunlarla uyumlu pamuk çoraplar ve düzgünce yerleştirilmiş iç çamaşırları vardı. Elbiseler hoştu ama sıkıntımı arttırmıştı. Hizmetçi değildim. Fakat der İstepanyan'da değildim. Köyden gelmiş uzak bir akraba gibiydim. Şık olup kibar davranmalıydım. Tabii kan bağım yoktu. Şeref misafiriydim. Ama bunu hak etmek için bir şey yapmamıştım. Başka nereye gidebilirdim? Dikkatli olmalıydım. İlk gece ikiz yatağımdan düşüp herkesi uyandıracağım diye endişe ettim. Bu yüzden battaniyeleri yere koyup halının üzerinde yattım. Dalita der İstepanyan benim yaşlarımdaydı. İstepan ve Barker küçüktüler ve zamanlarının çoğunu okulda geçiriyorlardı. Dalita ve ben ise pek dışarı çıkmıyorduk. Teyzemle pazarları kiliseye ve hamama giderdik. Haftanın üç sabahı beyaz sakallı bir rahipten Ermenice ders alıyordum. Kiliseden bir kadın ise ben ve Dalita'ya haftada iki kez dantel işlemesini ve nakşetmeyi öğretiyordu. Dalita'nın dantellerin o kadar şekilsiz ve dağınıktı ki kadın dantelden vazgeçip nakış yapmaya yöneldi. Fakat bu bile Dalita için katlanılmaz olduğundan onun başladığı birçok işi ben bitirdim. Bazen teyzemin kız kardeşleri ve kuzenleri bize çaya gelirlerdi. Bazen de biz onlara giderdik. Ama genelde Dalita ve ben öğleden sonralarını birbirimizin saçını örerek geçirirdik. Dalita bana iki saç fırçası vermişti. Annesinden de bilezik ve kolyeler ödünç alırdık. Gramofon dinlerdik. Tabii sadece aşk acısını anlatan şarkıları. Belimizi eşarp bağlayıp halının üstünde kadife terliklerimizle dans ederdik. Dalita asla unutamayacağı bir Fransız'a vurgun olduğundan Fransız şarkılarına hayrandı. Bense melankoli ve tutkuyla dolu Türk şarkılarını severdim. Çoğu zaman odamdaki balkondan sokağa seyrederdim. Bir bahar sabahı camı ve ahşap panjuru açtım ve balkona bir sandalye çıkardım. Güneş yüzümü pembeleştirirken hava meltemli ve tazeydi. Tabii her şey komşunun hizmetçisi benim yosmalar gibi kendimi gösterdiğimi teyzeme söyleyene kadardı. Teyzem bu kelimeleri kullanmamıştı. Sadece balkonda oturmamamı istedi. Fakat söylenenleri bir hizmetçiden öğrendim. Zaman akıp gidiyordu. Konuşulmamasına rağmen sonsuza kadar der İstepanyanlarla yaşayamayacağımı biliyordum. 16 yaşlarımda olduğumdan evlilik çağım gelmişti. Fakat ne çeyizim ne de ailem vardı. Koca bulmak için der İstepanyanların yardımı elzemdi. Söylemek bana düşmezdi. Bu yüzden konuyu onların açmasını bekliyordum. Baron ve bahçıvan dışında hiçbir erkek tanımamıştım. Bu yüzden ne zaman bir koca hayal etsem muğlak bir figür belirirdi gözümün önünde. Zengin mi olacaktı, fakir mi? Yaşlı mı, genç mi? Yoksa bıyıklı ve köstek saatli mi? Ya da tütün veya nane yağı mı kokacaktı? Bir öğleden sonra balkon penceresinden perdeyi tutarak sokağa seyrediyordum. Her geçen erkeğe muhtemel koca gözüyle bakıyordum. Biri çok şişman, diğeri çok yaşlıydı. Kağıt ve kitap dolu çantalarıyla bir grup öğrenci geçti. çok gençtiler. Günün sonunda seyyar bir kuru yemişçi eve doğru yaklaştı. Saz kadar zayıf, güneşten kararmış haliyle çok yakışıklıydı. Birden yukarıya bana baktı. Pencereden geriye doğru sıçradım. Ertesi gün onun geçmesini bekledim. Perdenin arkasından beni tam görmüş olmasa da kesinlikle bana el salladı. Her gün onu bekliyordum. Geldiğinde pencereme bakar ve köşeyi dönerken başını çevirip tekrar bakardı. Sonraları beni görmesi için pencereyi biraz araladım. Tabii öncesinde bütün komşu pencereleri kontrol ettim. Bütün ruhumla o öğleden sonra onun penceremin yanına gelmesini bekliyordum. Gözlerimi kapadığımda gramofondan onun sesi geliyordu. Ve ben Leyla'ydım. Beklemekten kül oldum Leyla. Sensiz göçersem buralardan aşkım kalbinde olsun Leyla. Merhaba güzel bayan diye bağırdı bir gün. Ahşap pancoları tuttuğum gibi kapadım. Kalbim kutuya kapatılmış bir tavşan gibi hoplasa da kahkahası beni gülümsetti. Kapım çaldı. Komşular haberi bu kadar çabuk mu yetiştirmişlerdi? Hayır, gelen teyzemdi. Zabel, canım, dedi. Seninle konuşmak istiyorum. Odama gidelim. Koridorda onu takip ettikten sonra odasındaki kanepeye oturdum. Teyzem, lacivert saçları ve uzun, kıvrımlı kirpikleriyle çok hoştu. Ağzının ve gözlerinin etrafında birkaç kırışıklık olsa da yaşlı bir kadın için güzeldi. Evlilik yaşına geldin artık hayatım dedi. Onaylayarak baş salladım. İşin aslı, biri eşimden seni istedi. Hemen aklıma kuru yemişçi geldi. Fakat o çok fakirdi. Asla Baron der İstepanyan ile konuşmaya cesaret edemezdi. Teyzem sözünü sürdürdü. Seni isteyen Baron Seferin. Düşüp bayılacaktım. Kim olduğunu biliyordum. Birkaç hafta önce kiliseden çıkarken der İstepanyanlarla ayaküstü sohbet etmişti. Kemikli, koca dişli, burnundan kıllar fışkıran, neredeyse kel bir baharatçıydı. Eminim zerdeçal gibi de küf kokuyordu. Çocuksuz bir dul sana iyi bir yaşam sunabilir. Sakin olmaya çalıştım. Çocuksuz bir dul, büyük bir evi ve birçok hizmetçisi olan baharat satıcısı bana iyi bir yaşam sunabilecek bir adamdı. Fakat büyük babam yaşında koca sarı dişliydi ve ellerinin üstü kılla kaplıydı. Teyzem şaka yapıyor olmalıydı. Teyze dedim, o adam babamız olacak yaşta değil mi? Tatlım çok güzel ve akıllısın. Böyle yaşlı biriyle evlenmen yazık. Fakat böyle ailen olmadan çeyizsiz, mülksüz ne bulabiliriz bilmiyorum. Avuçlarıma baktım. İç çekti. Ona hayır deriz. Bir dahaki isteğinin daha iyi olması için durmadan dua ettim. Çünkü bir sonrakini reddedemezdim. Bu arada kuru yemiş çocukla öğleden sonraki görüşmelerimize devam ettim. Zamanın az olduğunu bildiğimden artık daha cesurdum. Bana bir paket fıstık ikram etti. Alırken trabzanlara yanaştım. İsmimi söylemem için yalvardı. Bense sadece güldüm. Bir öğleden sonra teyzem tanımadığım bir misafirin çayını doldurmamı istedi. Vartonuş Kasparyan diye açıkladı teyzem. Onun Adana'dan uzak bir akrabasıymış. Kadına fazla dikkat etmedim. Öğleden sonraları birçok çeşitli insan geliyordu. Oldukça uzak bir akraba olmalıydı. Çünkü ismini daha önce duymamıştım. O akşam teyzem hilal şeklindeki kaşlarından birini kaldırarak Bayan Kasparyan'ın oğluna bir eş aradığını anlattı. Oğlan Amerika'da yaşıyormuş. Bayan ve tahlili kız da birkaç hafta içinde onun yanına yerleşecekmiş. İşte böyle. İlk teftişi verdiğim için Bayan Kasparyan bu hafta tekrar uğrayacaktı. Tabii benim de rızamı almak zorundaydı. Döndüğünde Vartunuş Kasparyan'ı o ve teyzem konuşurlarken kirpiklerimin altından gözlerimin ucuyla inceledim. Durumdan haberdar olan Dalita, kadını izleyip benim tepkilerimi inceliyordu. Gelecekteki kayınvalidem dedim kendi kendime. Beyaz saçları başının üzerine topuz şeklinde toplanmıştı. Düzgünce çizilmiş bir ağzı vardı. Ve siyah dul elbisesini basit altın bir kolye süslüyordu. Oğlu Toros'tan konuşurken gururlandığı göze çarpıyordu. Kadın teyzem aracılığıyla bana bir fotoğraf uzattı. Bir süre baktım. Şakaklarında griler vardı ve saçları yana taranmıştı. Kulaklar biraz çıkıktı. Fakat yakışıklı bir yüzlü. Kesinlikle yaşlı Seferyan'dan daha uygun bir eşti. Fotoğrafı fazla incelersem kaba olur diye fotoğrafı Dalita'ya uzattım. Teyzem kuzenini geçirirken Dalita gramofonu açtı. Fransız aşk şarkıları çalıyordu. Çocuk fena görünmüyor fakat Amerika'ya gitmeni istemiyorum. Aslında en hoşuma giden tarafı oydu. Fakat Dalita'ya söylemedim. O gece yatağımda uzanırken düşündüm. Bu adam benim kocam Toros Kasparyan. Benim adım Zabel Kasparyan. Ve Amerika yeni bir ülkeydi. Ve kayıplardan bir okyanus uzak mesafede. Bütün hazırlıklar yapıldı. Evraklar, evlilik vekaletnamem. İstanbul'dan ayrıldığımda evli bir kadın olacaktım. Giysiler ve der İstepanyanların bana verdiği şeyler için bir sandık. Bayan Kasparyan oğluna göndermek için benden bir fotoğrafımı istedi. Fotoğraf mı, biz mi önce varırız bilmiyordum. Fakat yine de fotoğrafçının geniş sandalyesine oturup kara ekrana gülümsedim. Fotoğrafta fil dişi ipeğinden bir omzunda çiçekler olan ve etek baskısı dantellerle bezenmiş bir elbise giydim. Teyzemden bana ayrılık hediyesiydi. Saçan ayakkabılarım da elbiseme uymuştu. Ayrıca teyzemin ödünç verdiği inci küpeleri ve Dalita'nın tokalarını da takmıştım. Patlayan flaştan korksam da gülümseyişimi korudum. Her öğleden sonra kuru yemişçiyi bekledim. Yazın sonuna gelmiştik ve günler kısalıyordu. Asla fazla konuşmadık. Bağırmadan balkondan sokağa nasıl konuşulabilir ki? Sadece birbirimize el salladık, gülümsedik ve birkaç söz ettik. İsminin Berç olduğunu öğrenmiştim. Fakat ben hala kendiminkini söylememiştim. Aldatıcı gülümsemesi ve siyah gözleriyle tehlikeli bir yakışıklılığı vardı. Fakir olması şanssızlıktı. Mallarını sokaktan sokağa taşırken zor bir yaşam sürüyordu. Kim bilir nerede yaşıyordu. Göz alıcı bir ev, parlak kıyafetler ve çalışma ihtiyacımın olmamasıyla ona bir prenses gibi görünmüş olmalıydım. Sahte, hiç de zengin olmayan, hayırsever birinin yanına yerleşmiş bir öksüz olduğumu bilemezdi. Ayrılıktan önceki gün eşyalarımı toplamayı bitirdim. Sandığın en üstünde, haçinde ailemden bana yadigar kalan tek şey, kalaylı tas vardı. Sandığımı kilitledikten sonra başımın arkasından saçımın bir kısmını kırmızı bir kurdele bağladım ve bunu makasla kestim. Teyzemin kokulu notlarından birine. Yarın Amerika'ya gidiyorum. Esen kal, yazdım. Saçı, notu ve 3 altın parayı küçük bir eşarba sardım. Belki okuyamazdı ama başkası onun için okuyabilirdi. Geldiğinde güneş batmak üzereydi ve İstanbul'da balkondan son kez bu sokağa bakıyordum. Komşunun hanımının penceresinden beni gözetlediğini fark ettim ama umursamadım. "Berç," diye seslendim. "Bu senin için." Küçük bohçayı ona doğru fırlattım. Yakaladı, dudaklarına götürdü ve gömleğin içine soktu. Teşekkürler isimsiz güzel. Sokağın ortasına diz çöktüğünde neredeyse tepsisini deviriyordu. Ayağa kalk seni sersem diye güldüm. Benim adım Zabel. Zabel diye bağırdı. Zabel, tatlı gün doğumunun, yazın ve meleklerin kraliçesi. Allah'ım sana şükür, günümü Zabel ile aydınlattığın için. Hemen sonra komşu kadın camını açarak ''İçeri gir seni utanmaz ahlaksız'' diye bana bağırdı ve Berç'e de ''Ve sen, şimdi polis çağırıyorum'' diye haykırdı. Berç bana serseri gülümsemesini fırlattı ve hızla sokaktan ve gözden kayboldu. Balkon kapısını kapadım ve komşunun hizmetçisi yola çıkmıştır diye teyzemin yanına gittim. Ertesi sabah kasvet doluydu. Gözü yaşlı Dalita yanıma oturup omzuma başını koymuştu. Ben de kollarımı onun beline doladım. Fakat kendimi çoktan orada değilmişim gibi hissediyordum. Der İstepanyanlar beni ve Bayan Kasparyan'ı limana kadar yolcu etti. Dalita bana kendisinin ördüğünü söylediği bir mendil verdi. Teyzem de ağlıyor ve bana yazacağını söylüyordu. Bayan Kasparyan ile geminin rampasına çıktık. Gemi denize açılırken yeni kayınvalidemle trabzanlara tutunmuş, İstanbul'un giderek daha da küçülmesini ve uzaklaşmasını izliyordum. Okyanusun ötesinde yeni kocam ve Amerika hayatı beni bekliyordu. Bölüm 4. Kutsal Savaş. Watertown, 1927. Geminin güvertesine durup şeritler halinde kıvrılan dalgaları izledim. Tuzlu bir rüzgar serbest kalmış saçlarımı yüzüme doğru savururken paltomun üzerine giydiğim ince atkıyı da çekiştiriyordu. Okyanus bütün hatlarıyla o kadar geniş ve büyüktü ki kendimi Tanrı'nın ayakkabısında bir kum tanesi gibi hissettim. Alt katta yaşlı kadın gül rengine bürünmüştü ve sefil durumdaydı. Ona midesine tutabildiği birkaç şey olan kraker, su ve hafif bir çorba götürdüm. Benden yatağında gözleri kapalı uzanırken ona mezmurları okumamı istedi. Uyuduktan sonra Der İstepanyanlar'da örmeye başladığım havluların üstündeki kırmızı elikleri bitirdim. Ülkeye New York'taki Ellis Adası'ndan giriş yaptık. İstanbul çarşısından daha büyük ve kalabalıktı. Meydandaki insanlar daha önce hiç duymadığım dillerde konuşuyorlardı. Toprak zeminde kayınvalidemin rengi yerine gelmişti ve yolunu işaretlerle tek kelime İngilizce konuşmayarak utanıp sıkılmadan buluyordu. Sonunda onun oğlu, benim kocam Toros Kasparyan'ın beklediği Boston'a giden bir trene bindik. Pencerenin dışında buz tutmuş ağaçların ve pastel renkli ahşap evlerin süslediği beyaz bir arazi vardı. Yeni bir dünyaya gelmiştim ve gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Fakat kayınvalidem karşımda üzgün bir horoz gibi düşüncelere dalmış oturuyordu. Ne zaman kafamı pencereye doğru çevirsem bana kuşku dolu ve memnuniyetsiz bakışlar fırlatıyordu. Sanırım yaptığı seçim hakkında şüphe duymaya başlamıştı. Fakat şimdi ne yapabilirdi ki? Bana gelince hala Amerika'da tanımadığım bir kocanın İstanbul'da geride bıraktığım bir aktardan daha iyi olduğunu düşünüyordum. Bartanuş Kasparyan seçiciydi ama ben de gençtim ve umut doluydum. Onun güvenini kazanacağından şüphem yoktu. Kayınvalidem bir kere konuşmaya başladı ve hiç durmadı. Ev yönetimi, havluları yerleştirme ve genç bir kadın için uygun bir eş olma üzerine bir seri ders verdi. Benden beklenen oturup baş sallamak ve her söyleneni bir sepet gibi içime almaktı. Çörek tariflerini anlatmaya koyulduğunda başım göğe erecekti. Aziz'in aşçılığını yaparken kendi başıma birkaç numara öğrenmiştim ve bunlarla onu etkilemek istiyordum. Eğer su ve yulufa biraz şeker eklerseniz hamur daha güzel kabarır diye anlattım. Ne? Diye sordu kayınvalidem. Şimdi de yavru kuş annesine uçmayı mı öğretiyor? Kızım, sen ananın karnındayken ben çörek yapıyordum. Ne hakla bana hamurun nasıl kapıracağını anlatırsın? Yüzü domates gibi kızarmıştı ve başı kan basıncından patlayacak gibiydi. Gözlerimi indirdim ve masum, yumulmuş ellerime baktım. Her Ermeni en iyi bedduaların Türkçe'de olduğunu bilirdi ve ben de zihnimde Vartanuş Kasparyan için bir dizi beddua bulmaya uğraşıyordum. Gözlerimi ona diktiğimde burun ve kulaklarından dumanlar çıkararak bana bakıyordu. Düşüncelerimi aklımdan geçen cümleleri okuyabiliyor gibiydi ve öfkesinden neredeyse kompartıman alev alacaktı. Sonra bana doğru uzanıp bütün gücüyle bir tokat patlattı. Yanağımda elinin izini çıkarmıştı. Dişlerim yerinden kaymış gibiydi ve gözlerimde yaşlar doldu. Fakat ona beni ağlarken görme zevkini vermeyecektim. Sanırım teyzem bu kadının ne kadar canavar olduğunu bilseydi kuru yemişçiyle evlenmeme razı olurdu. Tren gara yanaştığında kalabalığın içinden kocamı ayırt etmeye çalıştım. Onu bulduğumda annesi de "Oğlum, oğlum!" diye feryat ediyordu. Yeni tıraşı, kahverengi takımı ve paltosuyla çağdaştı. Şakaklarına ve kulaklarına uzanan beyaz saçlarıyla onu tanıyıvermiştim. "Mayrik," dedi kalabalığı iterek yaklaşırken nefesi dondurucu havada su buharına dönüşüyordu. "Oğlum!" Vartanuş hevesle basamaklara inip oğlunun kollarına atıldı. Bavullara göz kulak olmak için platformda bırakılmıştım. Kucaklaşmaları bitene kadar bekledim. Toros bana bakınca başımı selam vermek için eğdim. Annesi elinin dışıyla beni göstererek, "O sana getirdiğim eş oğlum," iç çekti. "İsmi Zabel." Ona yakından baktım. Gözlerinde annesinin kötülüğünden eser yoktu. Yakışıklıydı. Yaşlıydı fakat çökmemişti. İsmi Toros Kasparyan'dı. Amerikalı bakkal. Kocam. "Burası," dedi Toros kolu çevirip kapıyı açarak. "Tuvalet." Tuvaletin üstündeki bir zinciri çekti ve su bir boru aracılığıyla bir klozete doldu. Bartonuş yeni iki katlı evimizin imkanlarından etkilenmişti. Tuvaleti, soğutucusu ve çağdaş fırını vardı. Buharın ısısı bütün odalardaki kaloriferlerden çınlayarak çıkıyor ve her yere kışın ölü soğuğunda yaz sıcaklığı getiriyordu. Evde mobilya az olduğundan güneş ışığı tepeden gelerek evin çok geniş olduğu hissini uyandırıyordu. Daireye kadın eli değmediği açıktı. Fakat Bartonuş çantasından toz alma bezlerini çıkararak koltukların ve büfenin tozunu aldı. Sonra da Toros'un annesine dinlenmesini temin etmesine rağmen yemek pişirmeye başladı. Yatak odasına gidip çantamı boşalttım. Toros eşyalarını kapının yanındaki dolaba doldurmuştu. Ama şifonyer boştu. Üst çekmeceye değerli eşyalarımı koydum. Kalaylı tas, ufak bir el aynası, iki saç tarağı, iki çift eldiven, bir şapka iğnesi ve bir incil. Dolapta elbiselerim için yer vardı. Toros, kendi ayakkabılarını benimkilere yer açmak için bir tarafa kaydırmıştı. Pencereden komşunun donmuş beyaz gömleklerini rüzgarda sallandıran çamaşır ipini görebiliyordum. Akşam Vartanuş'un hazırladığı yemeğe oturduk. Berbat bir aşçıydı. Pilav kuru ve tatsız, kuzu ve fasulye ise fazla tuzlu ve fazla pişmişti. Kahve de lezzetsizdi. Fakat Toros ikinci tabağın ardından tek söz etmeden bir yudum da içmişti. Acaba annesinin aşkından mı bu kadar iştahlıydı yoksa damak tadı mı yoktu? Sonra oturma odasında oturduk. Anne ve oğul 6 yılın anılarını anlatırken ben kapı tokmağı gibi sessizdim. Hiç tanımadığım komşulardan ve arkadaşlardan söz ediyorlar, bana çağrışım yapmayan isimleri değiş tokuş ediyorlardı. Bense saatin kadranındaki kolları izliyor ve kollar ilerledikçe geriliyordum. Yatak odamızda büyük bir yatak vardı ve biliyordum ki içinde bir şeyler olacaktı. İmdi Ermeni kadınları namuslarına düşkündür. Bütün bekar olan kadın ve kızlar, hatta olmayanlar bile bakiredir. Hiçbir ergen bana bebeklerin nasıl yapıldığını açıklamamıştı. Sadece eğitimhanede birkaç şey duymuştum. Bazen Bayander İstepanyan birkaç ipucu verir ya da kadınlar hamamda şaka yaparlardı. Karı koca olmaya dair aklımda bir resim vardı. Toros'un yüzünü inceleyerek beni öpse nasıl olur diye düşündüm. Bartonuş'a baktığımda ağzı kapalı tek kaşını kaldırarak şüpheci bir biçimde bakıyordu. Nasıl olmuştu da zihnimi okuyabilmişti? Sonunda Toros cep saatini kontrol edip zamanın geldiğini söyledi. Koridorda yollarımız ayrıldı. Bartonuş yenik bir general gibi yatak odasına yürüdü. Toros banyoya gitti. Ben de yatak odamızda beklemeye gittim. Yatağın üzerinde zarif, güzel bir gecelik vardı. Toros benim için koymuştu. Elbiselerimi ve iç çamaşırlarımı köşedeki bir sandalyenin üzerine asıp geceliğin içine girdim. O kadar uzundu ki kumaş ayağıma değiyordu. Saçlarımı toplayan tokaları çıkardım ve yatağa uzanıp saçlarımı bir yelpaze gibi yastığa yaydım. Oda karanlıktı fakat kapı açıldı. Toros arkasından gelen ışığı kapattı. Yatağın kendi tarafına uzandı. İkimiz yan yana aynı yorganın altında uzanmış, birbirimizin soluk alışverişlerini dinliyorduk. Benim tatlı sokak satıcım Berç'i hatırladım. Balkondan aşağı inmem için seslendi ve ben de indim.